Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bu programda yine yeniden kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim, afiyettesiniz.
Allah'a şükürler olsun, hamdolsun.
Sizleri gördük, beraber aynı stüdyoda program yapma şerefine nail olduk. Bizler de hoş olduk, memnun olduk.
Eyvallah.
Allah razı olsun.
Teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Eyvallah. Hocam içerisinden geçtiğimiz günler, işte dün 27 Aralık 2016'ydı.
Evet, 80. vefat yıl dönümü değil mi?
Akif'in.
Ne çabuk geçmiş 80 yıl.
Doğru. Hayatı eserlerinden daha muhteşem bir şiir olan Akif'in deniliyor. Hakikaten 80 yıl geçmiş. Birçok yerde programlar var. Okullarda programlar var. Televizyonlarda programlar var. Sizlerin konuşmacı olarak katıldığınız Akif Anma programları var. Elhamdülillah Akif hala diri ve canlı bir şekilde yaşıyor hocam.
Daha nice 80 yıl geçecek. Dünyanın ömrü varsa nice 80 yıl geçecek. Ama Akif hatırlanmaya, anılmaya, başta safahat olmak üzere eserleri okunmaya devam edecek. Daha önceki sohbetlerimde müteaddit defalar hatırlattığım gibi, Akif emsali olan şairler, alimler gibi ömrü sani dediğimiz ikinci hayatını yaşıyor ki malum eser bırakıp irtihali dar-ı beka eden büyüklerimizin ikinci ömrü eserleridir.
Eserleridir.
Bu eserler okunduğu sürece efendim amel defterlerine sevap yazılacağı hakkında zaten Efendimizin meşhur bir hadisi şerifinin bulunduğunu biliyoruz ki dini literatürümüzde buna sadakayı cariye diyoruz. Cariye burada devam eden, akıp giden, devamlılığı olan sevap demektir ki Akif de işte o bahtiyarlar zümresine çoktan dahil olmuş durumda. 80 sene az zaman değil.
Değil.
Tabii.
Ki hocam ömrünün son yıllarında dönemin idarecileri tarafından da neredeyse ademe mahkum edildiği halde.
Maalesef.
Unutturulmaya çalışıldığı halde. Cenazesi yapayalnız ortalarda bırakıldığı halde.
Evet. Cenazesinde devlet yoktu.
Yoktu.
Millet vardı.
İşte.
Devlet katılmamakla, ademe mahkum etmekle de kalmadı. Böyle bir insanın bu millete İstiklal Marşı'nı, safahatı hediye etmiş, milli mücadeleye fiilen katılmış, İstanbul'dan Ankara'ya kadar bazen yürüyerek, bazen hayvan sırtında Eşref Edip Bey'le binbir meşakkate katlanarak gitmiş, Taceddin dergahında İstiklal Marşı'nı yazmış, efendim kısaca milletin sinesinden çıkmış değerli bir zatın efendim cenaze töreninde dahi nahoş gelişmeler olmuştur ki bunlardan biri Edirne Kapı şehitliğine defnedilirken mezarına konulurken efendim konuşma yapan Akif'i anlatan bazı kimseler hakkında resmen soruşturma açılmıştır.
Allah Allah.
Evet. Mühim isimlerdir bunlar.
Fethi Tevetoğlu vardı değil mi?
Kadarıyla tabii Fethi Tevetoğlu vardı. Rahmetli Profesör Abdülkadir Karahan vardı. Rahmetli Profesör Ali Nihat Tarlan vardı. Bunlar konuşma yaptılar. Aldırmadılar. Yani onlar da pekala biliyorlardı. En azından hissediyorlardı başlarına geleceği olsun. Gelirse gelsin. Efendim bu öyle tahmin ediyorum ki bu vahamet hiçbir milletin hayatında görülmemiştir. Ne oldu? O soruşturmayı yapanlar unutuldu gitti. Ademe mahkum oldu ama Akif yaşıyor. Yazıklar olsun. Ben sohbetlerimde sık sık tekrarlarım. Büyük adam, büyük adamları seven adamdır.
Amin.
Ve onlara sahip çıkan adamdır. Hem de yaşarken. Evet. Akif de öyleydi. Bütün o sıkıntılara, felaketlere, efendim ailesinin uğradığı tazyiklere rağmen Akif dostlarını unutmadı. onları aradı, sordu, hal hatırlarını sordu, mektuplar yazdı. O sıkıntılara rağmen Akif Akifliğini muhafaza etti. Büyüklüğü biraz da buradan kaynaklanıyoruz zaten.
Doğru. Geçen haftaki programda da paylaşmıştık. Yani öyle sözüne sadık, vefalı bir insan ki işte bir dostuyla, ahbabıyla sözleşiyorlar. Hangimiz Dar-ı Beka'yı irtihal ederse geride kalan onun çocuklarına babalık yapacak diye
bakacak tabii. Sözleşiyorlar adeta.
Evet, bir gün 3-4 çocuğu varken oluyor birden 9 çocuk. Geçen torunu Selma Hanım'dan da dinledik. Evet. Dedem diyor bu konularda fevkalade hassastı. Dostluklara, dostluğa çok önem verirdi.
Evet.
Ve hakikaten çok vefalı bir insandı diyor. Bir ahlak insanı
ahlak
olarak da karşımızda duruyor.
Karakter abidesi olduğu kadar vefa abidesi. Hoş vefa zaten ahlak ve karakterin vazgeçilmezlerinden biridir. Vefayı unuttuk bugün Selahattin kardeşim. İstanbul'da bir semtin adı diye çıkıyor bulmacalarda. Tamam mı? Vefa nedir? İstanbul'da bir semtin adı. Vefa bozacısı da olmasaydı vefayı hepten unutacaktık. Şeyh Vefa Hazretleri var orada biliyorsunuz. O semte adını veren. Evet.
Mi?
Maalesef türbesi İstanbul'da az ziyaret edilen, hatta hiç bilinmeyen türbeler sınıfına giriyor. Evet. Maalesef. Ve o bölge İstanbul'un eskiden beri ilim ve kültür merkeziydi. Birçok alimin evi vardı orada. Babanzade Ahmet Naim de dahil. Ama şu anda metruk bölgedir. Efendim işte iş yerlerinin kuşattığı, yıkıntılı ahşap evlerinden örneklerin bol miktarda bulunduğu bir semt haline gelmiştir. Halbuki İstanbul'un göbeğidir. Vefayı bir an önce kurtarmak bir vefa işareti olsa gerek.
Doğru. Akif'le alakalı da böyle bir vefa yokuşuna dair bir nükte var. Belki hani vefadan bahsetmişken, yeri gelmişken onu da dinleyenlerimizle paylaşalım.
Eyvallah.
Mehmet Akif merhum kızının nikah akdine çok sevdiği ahbabından olan Bosnalı Ali Şevki Efendi'yi de davet etmiş. Yaşlı Hoca Efendi bu davete biraz geç gelince gecikme sebebi olarak da vefa yokuşundan çıktığını söylemiş. Merhum Akif de bu yerinde mazereti yerinde bir hakikatle mezcederek mütebessim ve manidar bir şekilde şöyle demiş hocam. Hangi vefa yokuşundan bahsediyorsun Hoca Efendi? Nesli hazır, yani şimdiki nesil o yokuşu çoktan düzledi demiş.
Çoktan düzledi. Evet, dedik ya işte aynı şey. Vefa unutuldu.
Evet. Şimdi Diriliş Postası gazetesinin 27 Aralık 2016 tarihli nüshasında gençlik sayfasında bir İmam Hatip talebesi Halinur Kaya ve Fatma Nur Gürel'di. Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Akif'le alakalı bir yazı yazmışlar. Giriş kısmındaki şu tespitleri ve değerlendirmelerini çok cali bir dikkat buldum genç kardeşlerimizin. Diyorlar ki birçok yerde milli şairimizin çeşitli yönleriyle anılacağı bugün sormamız gereken Akif'i ve davasını ne kadar anlıyoruz sorusudur. Akif'i anlamak için öncelikle ecdadımızın dili Osmanlı Türkçesini iyi öğrenmeliyiz.
Güzel.
Hepimiz Türkçe konuşuyoruz ve rahatça iletişim kurarak anlaştığımızı düşünüyoruz. Ama şu an Akif'i çok sevdiğini söyleyen birçok insanın bile eline onun yegane mirası Safahat'ı alıp okuduğunda anlamadığını görüyoruz. Bu öncelikle aşmamız gereken bir duvardır ve bunun için de özellikle son dönemlerde Osmanlı Türkçesi ile alakalı devletimiz tarafından verilen kurslar ve okullarda dersler vardır. Bu konuya temas edilmiş. Bizler diyorlar Akif'in eğer Asım'ın nesli diye beklediği bir nesilsek önce Akif'in safahatini anlamalıyız.
Doğru, doğru. Gayet yerinde bir teşhis. Ben de sohbetlerimde bu hususu zaman zaman dile getiriyorum. Yani Akif'in bence Kur'an-ı Kerim tefsiri olan, hiç değilse bazı ayetlerin tefsiri olan safahatı, manzum tefsiri olan safahatı, safahattaki şiirleri özümseyerek, severek, anlayarak, zevkine vararak okumak istiyorsak, mutlaka Osmanlıca bilmemiz gerekiyor. Bundan kaçış yok. Çünkü o kelimeler bilinmeden, o kavramlar efendim zihne yerleştirilmeden Akif'in manevi dünyasını olanca özelliğiyle ve güzelliğiyle keşfetmeye imkan yoktur. Kendi kendimizi kandırmayalım. Evet, bugün bazı mahfillerde, bazı kültür evlerinde safahat sohbetleri yapılıyor ise de bu çok dar bir zümreye münhasır kalıyor. Kanaatim o ki, ben de içinde bulunduğum için biliyorum, o dar zümre dahi hakkıyla safahatı anlayamıyor. Neden? Böyle bir engel. Dil engeli var kardeşim karşımızda. Yani insanların 5.000-10.000 kelimeyle konuştukları bir devirde safahatı yazdı Mehmet Akif. Şimdi 300 kelimeyle konuşulan bir ortamda safahatı nasıl anlayabiliriz Allah aşkına? Dolayısıyla bu hanımefendilerin genç hanımefendiler olduğu anlaşılıyor.
Evet, 10. sınıf talebeleri.
Maşallah daha meseleyi idrak etmişler. Yani konuyu baştan çözmek gerekiyor. O da Akif'in dilinin, Eşref Edip'in dilinin, Mithat Cemal Kuntay'ın dilinin anlaşılabilmesi için o zengin Türkçeyi öğrenmek icap ediyor. Başka hiçbir çaresi, başka hiçbir yolu yok.
Evet. Eğer geçmişimizle aradaki bu bağ önem verir ve korursak, yani Osmanlıca öğrenmeyi kastediyor kardeşlerimiz. Böylesine değerli şairlerimizi anlamak için büyük bir adım atmış oluruz. Zira bizler Akif'in, Asım'ın nesli diyerek beklediği, dünyada söz sahibi olan, vatanın milletini seven, önüne çıkan engelleri karadan gemiler götürerek aşan, çağ açıp çağ kapatan, mazlumların acılarına merhem olmak için fedakarca koşturan, sözü sağlam örnek bir nesil olmak istiyoruz. Lakin bunların olması Akif anlamadan mümkün değil. Bunun ilk adımı olarak Safahat'i başucu kitabı yaptığımız zaman her sayfasının bugünkü meselelerimize ışık tuttuğu görülecektir.
Gayet tabii. Tespitinde evet, aklın yolu birdir. Evet, aynı şeyleri söylüyoruz. İnşallah, ne diyelim? Temenni ediyoruz sadece.
Evet. İnşallah. Sizin dün akşam Sultanahmet'e katıldığınız bir Akif'le alakalı program oldu. Akif'i anlattınız.
Mehmet Nuri Bey bu konularda her zaman yaptığı gibi yine teşvikte bulundu. Benim konuşmacı olmamı illa ısrarla istedi. Ve programın konusu da Mehmet Akif'in aziz dostları. Moderatörlük yaptı Mehmet Nuri Bey ve bunun isim babasının fakir olduğunu söyledi. Efendim böyle bir eser yazmamı çok istediğini dile getirdi. Efendim ben üçüncü konuşmacıydım. Efendim Üstün İnanç Bey ilk konuşmacı olarak başladı. Sonra Babali'nin kıdemli kalemlerinden Gürbüz Bey, Gürbüz Azak Bey konuştu. Efendim üçüncü olarak söz bana geldi. Tabii ben sözüme Mehmet Nuri yardıma bir efendim dokundurmayla efendim küçük bir sitemle başladım. Mehmet Nuri Bey yapacağını yaptı. Yine beni en sona bıraktı. Demek ki Akif hakkında son sözü ben söyleyeceğim dedim. Böyle bir giriş yaptım. Ve bilebildiğim kadarıyla Akif'in aziz dostlarından Eşref Edip'i, Mithat Cemal Kuntay'ı, efendim Mahir İz Hoca'yı, Ömer Ferit Kam'ı, Babanzade Ahmet Naim'i, Süleyman Nazif'i anlatmaya çalıştım. Güzel bir tesadüf oldu veya nedir tevafuk hocam? Oldu. Bu program Damla Yayın Evi'nin ikinci bir yayın evi olan Mihrabat yayınlarıyla birlikte yapıldı. Efendim hayli davetli vardı. Mihrabat yayınları da Mehmet Akif hakkında yazılmış hemen hemen ilk eser olan merhum Süleyman Nazif'in kitabını neşretmiş.
Çok güzel.
Davete, toplantıya gelen davetlilere de toplantının akabinde bu kitaptan birer tane hediye edildi. Yine Damla Yayın Evi'nin sahibi eski Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Bey'in Peygamberimiz hakkında yazdığı güzel bir kitap da Akif'le ilgili bu kitapla beraber davetlilere hediye edildi. Öyle ya, madem ki Akif'in aziz dostlarından bahsettik.
Evet.
Onlardan biri de işte Süleyman Nazif, biliyorsunuz. Edirne Kapı Şehitliği'nde de beraber yatıyorlar.
Evet, yan yana yatıyorlar.
Evet, sağ tarafında Süleyman Nazif, sol tarafında
Babanzade.
Ve iki üç gün sonra gireceğimiz 2017 yılının Ocak ayı da, yani ilk ayı da Süleyman Nazif merhumun vefat yıl dönümüdür.
Evet.
1927'de vefat ettiğine göre Süleyman Nazif
1920'de.
Hayır, 27.
27.
2017.
Hadi 90 bakalım, yıl olmuş.
90 yıl değil mi? Evet. Bak, Akif 80 yıl, o 90 yıl. Evet, Babanzade de zannedersem 1934'te vefat ediyor. Birbirlerine çok yakın. 27, evet, 34, 36. Rakamlarda bile beraberlik var. Güzel oldu. Yani Akif hakkında önemli bir kitaptır. Süleyman Nazif gibi şiiri kuvvetli, nesri kuvvetli, heyecanı kuvvetli bir kalem tarafından Mehmet Akif'in yazılması önemli. Dünkü konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bence tabii Eşref Edebi'nin eseri son derece önemli. Ben onu birinci sıraya koyuyorum.
Evet. Onun ismi nedir Eşref Edebi?
Eşref Edebi'nin yazdığı kitabın ismi Mehmet Akif Hayatı, Eserleri ve 70 Muharrir'in Yazıları.
Akif'le alakalı.
Akif'le alakalı. Bu kitabın orijinalliği iki yönden kendini gösteriyor. Birisi, Eşref Edip gibi Mehmet Akif'in yanından hiç ayrılmamış, birlikte mücadele etmiş, birlikte gazete çıkarmış, birlikte oturup kalkmış bir insan tarafından yazılmış olması son derece önemli. Efendim, diğer bir husus da 70 yazarın, ki bunların içinde çok meşhur yazarlar da var, Akif hakkında yazmış oldukları makaleyi Eşref Edip Bey büyük bir gayret sarf ederek bir araya getirmiş ve kitabına almış. Yani biz Akif hakkında işte 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda ne yazılmışsa o kitapta topluca görebiliyoruz.
Evet.
Efendim, bu yönden, bu iki yönden Eşref Edip Bey'in kitabı son derece önemlidir. Ama biz bu kitabı unutmuştuk tabii. Daha bir iki sene önce yeni baskısı yapıldı. Ama aradan geçen bu 30-40 senelik, belki de 50 sene bilemiyorum, sürede bu kitap unutulmuştu. Böyle de bir şey, ne diyelim, böyle de bir vefasızlığımız var.
Evet.
Keza ondan sonra Mithat Cemal'in kitabını ben önemserim. Mithat Cemal, Türkçe'ye son derece vakıf, imla kurallarını çok iyi bilen, pratik bir zekaya sahip olan ve şiir gibi nesir yazan bir insandır.
Mithat Cemal Kuntay.
Evet, asıl mesleği noterlik olmasına rağmen efendim kültür sahasında da önemli hizmetler yapmıştır. Önemli kitaplar yazmıştır. Bence en önemli kitaplarından biri de tam 3 büyük cilt tutan Namık Kemal kitabıdır. Namık Kemal'in bütün metrukatı eline geçtiği için o sahada yazılmış yegane 3 ciltten oluşan büyük kitaptır. Sonra Akif kitabı. Aslında Akif'i de 2 cilt olarak yazacakmış ama bilemiyorum, onu araştırmak lazım. Ömür mü vefa etmedi, başka engeller mi ortaya çıktı? 2. cildi yazılamadı. Yazılamadı biliyorum. Kim bilir, belki de yazılmıştır da neşredilmemiştir. Evet. Böyle şeyler de var. Kültür dünyamızda sürprizler çok olur. Bakarsın bir gün böyle bir zuhurat ortaya çıkar, hiç belli olmaz. Efendim, başka eserleri de var. Bir zamanlar televizyonda da oynadı, 3 İstanbul diye. Kuvvetli bir kalemdir. Yani Mithat Cemal Bey, Mithat Cemal Kuntay, bizim düşündüğümüz manada dört dörtlük bir muhafazakar değilse de ve Akif'le aynı manevi dünyayı bütün güzellikleriyle tam paylaşmıyor ise de, Akif'in karakterine, ilmi seviyesine, ahlakına, davranışlarına hayran olduğu için bu hayranlığının teşvikiyle böyle bir kitabı yazmıştır.
Vatanperver bir insan.
Tabii tabii.
Hatta evet. Şu Musa'lar değil mi? Mithat Cemal Kuntay'ın yanlış hatı, bayrakları bayrak yapan.
Yani güzel şiirleri, hamasi kandır. Şairimiz derler onun için. Tabii tabii.
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Evet. Ve Akif hakkında toplantılar düzenlemiştir. O meşhur resim vardır bir arada bulundukları. İşte
evet.
Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Abdülhak Hamit, efendim işte Süleyman Nazif. Zannedersem o Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı'nda kendine
evet.
ait bir dairede. O bu kadar meşhurun bir araya gelmesi önemli bir...
Cenab-ı Şahabettin
önemli bir karedir. Arkadaşımız bu fotoğraftan yola çıkarak Beşir Ayvazoğlu güzel bir kitap yazdı. Dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Hem o zatların hem de Mehmet Akif'in tanınması için. Yani öteden beri söylüyoruz işte o zatlar tanınmadan Akif'i tam teşhis etmemiz mümkün değil. Mithat Cemal böyle tabii. Sıralamak gerekirse ondan sonra da epey Akif hakkında kitap yazıldı. Günümüzde de Akif hakkında eserler kaleme alma konusunda önceliği pek de kimseye bırakmayan bir isim bana söyle dersen hiç şüphesiz bu Ertuğrul Düzdağ'dır.
Evet.
Akif hakkında epey neşriyat yaptığı titiz bir insandır Ertuğrul Bey. Çünkü Mahir İz Hoca'nın talebesidir. Kılı kırk yarar, çalışkandır, prensip sahibidir. Akif hakkında hayatını, eserlerini anlatan, efendim işte edisyon kritik dediğimiz yöntemle eserler hazırlayan bir zattır. Şu anda da Akif'in baş yazarlığını yaptığı Sırat-ı Mustakim'i efendim hazırlıyor ve Bağcılar Belediyesi bunu neşrediyor. En son 7. cildi çıktı. Sebilür Reşat da buna dahil olacak tabii sırasıyla. Zannedersem 20 veya 25 ciltlik bir külliyat olacak ki Akif'le ilgili çok önemli bir neşriyat bu. Fakat hüzün ifade eden bir duygumu dile getirmeme müsaade ediniz. Efendim bu eser çok güzel bir şekilde kaliteli kağıtlara basılarak yayınlandığı halde ilgi alaka görmüyor. Ancak işte böyle bizim gibi meraklı insanlara veriliyor sağ olsunlar. Yani düşünün bu kadar öğretmen var bu memlekette, bu kadar imam var, bu kadar efendim kendini muhafazakar bilen insan var. Böyle mi olmalıydı? Kapış kapış. Bunu bazı yerlerde anlatıyorum. Benim derslerime giren talebelerden bazıları bile böyle affedersin maval diline gibi dinliyorlar. Bu insanlardaki bu alakasızlık, meraksızlık, ilgisizlik Selahattin kardeşim beni neredeyse çıldırtacak. Nasıl yapacağız da bu suyun ağzını açacağız? Bu selin ağzını açmadığımız zaman tahribat yapıyor, sağa dağılıyor, sola dağılıyor. Onu böyle bir yönlendirmemiz lazım. Bir heyecan vermemiz lazım. Evet, iyi bir gençlik geliyor, bunu inkar edemeyiz. Yeterli değil kardeşim. Yani Akif ve arkadaşlarının gösterdiği bu çalışkanlık karşısında, bu gayret karşısında bizim bilganeliğimiz, alakasızlığımız hoş bir manzara ortaya koymuyor tabii.
Evet,
evet maalesef.
Peki hocam, siz yıllardır Osmanlıca dersleri veriyorsunuz. Halen bu dersleriniz, Osmanlıca kurslarınız devam ediyor.
Eyvallah.
Derslerde mesela talebelerinizle Safahat'ten okumalar yapıyor musunuz?
Yapıyoruz. Zaman zaman yapıyoruz tabii. Mesela geçen dönemde Hazreti Ömer
ve
Koca Karı hikayesi vardır. Onu orijinal metninden epeyce okuttum. O bir tablodur ki, o öyle bir tablodur ki, efendim Mehmet Akif o mısralar ile efendim en maharetli, en yetenekli bir ressam gibi bir tablo çizmiştir. Asr-ı Saadet'ten bir tablo çizmiştir. Kelimelerle efendim bu tabloyu çizmiştir. Yani Hazreti Ömer'in şefkatini, merhametini, dikkatini, rikkatini efendim hem de yaşlı bir kadının ağzından ne güzel yansıtmıştır. Daha nice öyle şiirler var tabii. İşte bu şiirleri izah ederek, açıklayarak okumak lazım. Sahnelenmesi bile gerekir. Bizim gençliğimizde evet. Hazreti Ömer'in Adaleti diye bir tiyatro oynamıştı.
Evet, İsmail Ütü Çakan hocam da
evet.
öyle bir tiyatronun hatta metninin hazırlanmasında evet, yardımcı evet, olmuş. Evet. O dönem
Milli
çok
Talebe Birliği'nde sahnelenmişti. Abdullah Kars oynamıştı.
Evet,
çok da güzel
evet.
temsil etmişti. Evet. Yani böyle gözünüzde öyle canlanıyor ki bir anda kendinizi Asr-ı Saadet'te hissediyorsunuz. Şimdi şöyle bir arzum var benim. Bir Nobel ödülü veriliyor değil mi dünyada? yıllardır devam ediyor. Büyük bir ödül bu her manasıyla maddi açıdan bakınca. Bizde bir İslam Edebiyat Ödülü neden verilmez? Mesela ilk ödülü kim almıştır kardeşim Asr Saadet'te? Bir şair almıştır. Evet.
Kim? Hasan bin Sabit mi?
Hasan bin Sabit. Kâb bin Züheyr. Hani Efendimiz'i metheden Bâne Suat kasidesi vardır. O şiirini beğenmiştir Efendimiz. Çok beğenmiştir hem de. Ve hırkasını hediye etmiştir. O hırka İstanbul'da şimdi.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Peygamberler peygamberi, efendiler efendisi Efendimiz, mübarek hırkasını bir şaire hediye olarak, ödül olarak veriyor. Bu zamana kadar İslam ülkeleri, efendim, bir Kâb bin Züheyr ödülü, artık şiir ödülü mü dersin? Bence umumi yapmak lazım. Bir edebiyat ödülü neden ihdas etmemişlerdir şaşarım. Gönlüm arzu ediyor ki böyle bir ödülü mevcut siyasilerimiz, mevcut hükümetimiz, hatta daha da ileri giderek söyleyeyim, mevcut cumhurbaşkanımız başlatmalıdır. Hem ona yakışır efendim, hem de kalıcı bir şey olur. Sistemli ama. Sulandırmadan, bulandırmadan, efendim, yarıda bırakmadan, ciddi manada bir efendim ilk edebiyat ödülü deyip
İslami.
İslami, evet. Şiir dalında, edebiyat dalında, efendim, Asr-ı Saadet'in büyükleri hakkında, neyse, onun ayrıntıları, teknik yönleri oturulur. Ortaya konulur, o bir şey değil. Ben fikir olarak söylüyorum. Ne kadar yakışır, değil mi? Çok. Hırka bizde yahu. Ödül olarak verdiği hırka bizde, Topkapı Sarayı'nda. Hırkayı saadet diyoruz ya. Bu bize çok yakışır sevgili Selahattin. Bu konuyu önümüzdeki günlerde biraz daha isterseniz ayrıntılı bir şekilde kullanalım.
İnşallah.
O ödül verilen, ödül olarak verilen hırkanın hikayesini de
konuşalım.
Efendim, konuşalım. Bu konuda Reşat Ekrem Koçu Bey'in ve başka ünlü yazarlarımızın, tarihçilerimizin, Raif Ogan gibi çok güzel yazıları var. Bunları bir kere daha, bir kere daha değil, müteaddit defalar gündeme getirelim ki efendim, bilmeyenler öğrensin, az bilenler de çok öğrensin ve heyecana gelsin. Böyle güzel bir uygulamaya imza atma şerefine nail olsunlar diyelim.
Öyle bir şey öncülük yapmak da önemli hocam, vesile eyvallah. Olmak da öyle. Evet. Çünkü buna ihtiyaç var. Yani var, dediğiniz var. Gibi dünyada.
Öteden beri aklımda benim bu konu. Evet. Ama kiminle neyi nasıl konuşacaksın, bütün mesele o işte. Evet.
Doğru.
Çok önemsiyorum ben o konuyu. Edebiyat bizim branşımız yahu. İslami edebiyat. Ahir zamanda savaş kılıçla olmayacak, sözle olacak buyuruyor Efendimiz, değil mi? Söz sanatı. Evet, söz kılıçtan daha keskindir. Bu da zaten edebiyatın doğrudan doğruya bizim alanımıza girdiğini gösteriyor. Söz sanatı, belagat. Dün Üsküdar Bağlar başında bir sohbetim vardı. Sohbet esnasında
evet. Bu
kelime geçti. Belagat nedir? Kim söyleyecek? Hiç parmak kalmadı. Peki fesahat nedir? Kim söyleyecek? Yine parmak kalmadı. Efendim yahu bunlar söz sanatlarını çeşitli yönlerden anlatan konulardır. Hatta belagat, bedi, beyan, fesahat diye kitaplar yazılmıştır. Ahmet Cevdet Paşa da bunlardan biridir. Şimdi dinleyen kitle üniversite talebeleri, bazı kültür adamları, fakat maat teessüf bu kelimeleri hiç duymamışlar. Evet, veya bazıları sadece isim olarak duymuştur ama mahiyetini bilmiyoruz. Söz sanatları, değil mi? Edebiyat bilgileri vardı, güzel kitaplar bizim zamanımızda. Edebiyat bilgileri deyince benim aklıma birkaç isim geliyor. Mesela Nihat Sami Banarlı'nın güzel bir eseri vardır, Edebiyat Bilgileri diye.
Hmm.
Daha da önemlisi Şarih-i Mesnevi Tahir-i Mevlevi'nin Edebiyat Bilgileri vardır ki efendim çok güzel bir eserdir, bu konuda yazılmış şaheserdir efendim. Daha başka edebiyat bilgileri var. Biz bunların bir kısmını edebiyat derslerimizde yardımcı kitap olarak da okuduk. Ama bunlar unutuldu şimdi maalesef. Halbuki önemli.
Önemli ve ben hocam bu teklifinizi bugünkü hani programın hakikaten çok önemli tekliflerinden, yorumlarından biri olarak bir kez daha hatırlatıyorum. Bunu daha sık dile getirmemiz lazım.
Evet, evet.
Dünya çapında Nobel ödül törenleri tertip ediliyor. Türkiye'de bakıyorsunuz gerek devletin, Kültür Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın, hatta Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde birçok
evet.
yarışmalar tertip ediliyor, düzenleniyor.
Hı-hı.
Ama bu işte Ka'b bin Züheyr'di değil
evet,
mi efendim?
Ka'b bin Züheyr.
Züheyr'den evet. radıyallahu anh yola çıkarak
evet.
niye böyle bir İslami edebiyat
ödülü,
ödülü evet. tahsis edilmesin, böyle bir yarışma
evet.
düzen. Eminim evet. yüzlerce binlerce katılım olacaktır
evet,
inşallah.
Kesinlikle.
Israrlı bir şekilde teklifçisi ve takipçisi olmak
i̇nşallah,
lazım.
İnşallah. Yani son 5-6 senedir benim kafamda olan bir programdır. fakat bu mevzular ehli dil ile çözülür. Birbirini seven,
evet.
bu meselelere gönül vermiş, heyecanı olan insanlarla, idarecilerle bu mesele çözülür. Aksi takdirde dağ fare doğurur ki bu da vahim bir durumdur. Değil mi? Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı yapılan bir program dört başı mamur olmalı. Çünkü Efendimiz mamur bir insandı ve dünyayı imar etmek için gönderilmişti. Dünya nasıl imar edilir? Dünyada yaşayan insanların kalplerini imar etmek suretiyle yapılır. Malum Efendimiz, son peygamberdir, ahir zaman peygamberidir ve bütün insanlar onun ümmetidir. Hatta ona iman etmeyenler de onun ümmetidir. Çünkü ümmet de ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bir, ümmeti icabet, iki, ümmeti davet. Biz icabete giriyoruz. Çünkü hamdolsun onun davetine uymuşuz. Müslümanlığı kabul etmişiz. Ama Efendimizin daveti kıyamete kadar devam ettiğine göre efendim ne malum yarın bu adamlar Müslüman olacak. Olabilir. Oluyor da Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ha, demek ki davet devam ediyor. Öyleyse gayrimüslimler de Efendimizin ümmetidir. Demek ki cihan şumul bir peygamberdir. Dolayısıyla Efendimiz'i daha çok tanıtmak ve onun o güzel nezih hayatını daha güzel anlatmak için ne yapılmak gerekiyorsa yapılmalıdır. Ve böyle bir programa, böyle bir heyecana, böyle bir plana katılan insanlar da manevi hisselerini kanaati acizanem o ki bol bol alacaklardır. Osmanlı padişahları, hatta bazı veziri azamlar bu hassasiyete sahip oldukları için peygamber muhabbetini dile getiren canlı tablolarla bu davaya hizmet etmişlerdir. Ayrıntılarını anlatmaya maalesef zamanımız yok. Kabe'nin tamiri, Ravza-i Mutahhara'nın tamiri, bu arada gösterilen hassasiyetler, incelikler, efendim İstanbul'daki manevi mekanlara gösterilen alaka vesaire vesaire. Biz neden o kültürün, o hassasiyetin, o icraatın devamcısı olamıyoruz? Böyle bir eksikliğimiz var.
Evet, Seyir-i Nebi yarışmaları yapılıyor.
Evet.
Birçok belediyemiz bu çerçevede kendi ilçesinde İstanbul, Türkiye çapında yarışmalar tertip ediyor. İnşallah yani elbette i̇şte, devam etsin ama
etsin
inşallah.
Ama işte daireyi geniş tutmak lazım.
Tabii.
Bunların tanıtılması lazım kardeşim. Rahmetli Asım Hoca'nın, Asım Köksal'ın Efendimiz hakkında o hacimli eseri ki kaç cilttir biliyorsunuz.
18
ödül yıl aldı
tabii.
Pakistan'da. Güzel bir örnek değil mi?
Evet.
Daha böyle nice eserler, nice kitaplar yazılmalı. Hatta ecdadımızın yazdığı eserler Unutuldu bugün. Mevahib ile dünye ne demek? Şifai şerif ne demek? Mehmet Hakani Bey'in hilye-i şerifi ne demek? Bunları sohbet çerçevesi içerisinde öyle kuru laflarla ve ders verir gibi değil de sohbet çerçevesi içinde mevahib ile dünye sohbetleri yapılmalı. Şifai şerif sohbetlerine germi verilmeli, hız verilmeli. Efendim işte hilye-i şerif, siyer-i nebi sohbetlerine hız verilmelidir. Ve bu işler göstermelik olarak sevahiri kurtarmak için yapılmamalıdır. Ve bu işi yapanlar sevilen kimseler, ehli sohbet dediğimiz, efendim söz söylemesini bilen, bilgili, kültürlü, vakıf, heyecanlı, muhabbeti peygamberi ile galeyana gelmiş insanlar tarafından yapılmalıdır ki netice versin.
Versin. Evet. Allah razı olsun bu kıymetli teklifiniz Eyvallah. İçin. İnşallah. Şimdi biz artık Erkam Radyo olarak sadece İstanbul'da ya da belirli şehirlerde değil, bugünler itibariyle tüm Türkiye'de dinleniyoruz. O Türkiye çapında elhamdülillah sesimiz duyuluyor. Ben bu teklifinizin, bu yorumlarınızın, değerlendirmelerinizin de gerek Ankara'dan i̇nşallah. Gerekse de i̇nşallah. Duyulması gereken i̇nşallah. Yerlerden inşallah, inşallah duyulup not edildiğini düşünüyor. En azından i̇nşallah. Öyle olmasını i̇nşallah. İstiyor, arzu ediyorum. Size çok teşekkür ediyoruz.
Vakit değerli... doldu mu yoksa?
Doldu.
Yeni başlamıştık. 40 dakikanız... Mukaddime zannediyordum ben bu sözleri.
Virgül koyalım, kaldığımız yerden eyvallah. Devam ederiz. Yoksa Akif'i konuşmaya elbette evet. saatler yetmez. Mekanı cennet olsun.
Amin, amin.
Kabri nurlarla da olsun. Amin. İnşallah bu programdan geriye. Onu hep söylüyorum. Sesimize kulak veren dostlarımızın, dinleyenlerimizin kütüphanelerinde hala bir safahat yoksa eğer.
Evet, büyük bir eksiklik.
İnşallah bu eksiklik giderilsin ve safahat okumaları başlatmak lazım.
Evet, ciddi manada ama böyle başlatmak uzun lazım. Süreli.
Dört başı mamur, safahat okumaları şart. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah. Eksik olmayın. Efendim bir kez daha Akif dedemizi... İstiklal ve istikbalimizin şairi olan merhum Mehmet Akif Ersoy'u ahirete irtihalinin 80. seneyi devresinde hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihalar ile yad ediyoruz. Ve programımızın sonunda Akif'imizin kaleme aldığı 1921 tarihinde 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve tam 3 kez ayakta okunan İstiklal Marşı'nı hep beraber şiir formunda dinleyerek efendim programı nihayetlendirelim. Kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamızla beraber yeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Şimdi İstiklal Marşı, buyurun.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, haşarım. Darbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin izdiklal.